Ayrım 31, Piyon, Stephen James, sayfa 409. Peki o zaman, elimi cebime soktum. Doğru zaman mıydı emin değildim ama daha iyi bir zamanı da düşünemiyordum. Hey, sana bir doğum günü hediyesi aldım. Geç olduğu için özür dilerim. Bana baktı. Nedir bu? Söylemem, sürpriz olmaz o zaman. Küçük dikdörtgen kutuyu masaya koydum. Hediyeye baktı ama uzanmadı. Önüne doğru ittim. Açman gerekiyor tabii. Sertçe aldı, altın rengi hediye paketini yırtıp açtı, gri renk kutunun kapağını kaldırdı ve sonra durdu. Kolyeyi çıkarmadı bile. Uğurlu taşın var üstünde dedim. Turmalin. Evet, başka renkleri de vardı ama en çok siyahtan hoşlanacağını düşündüm. Kutuyu masaya geri koydu. Hoşuna gitti mi? Tessa gevrek kasesi de eliyle kenara itti ve gözlerini kırptı. Göz kapaklarını çok ağır bir şekilde kaldırıp bana baktı. Demek hepsi bununla ilgiliydi. Ne? Odaya bakındı. Bu, tüm bunlar. Ne diyorsun? Bakışları bıçak gibi oldu. Neden bana Denver'a taşınmak isteyip istemediğimi sormadın? Ne demek istiyorsun? Annem öldükten sonra hemen toparlandık ve taşındık. Taşınmayı isteyip istemediğimi neden sormadın bana? Biraz uzaklaşmanın ikimiz için de iyi olacağını düşünmüştüm.
İkimiz için?
Evet.
Peki benim için neyin en iyi olacağını nereden biliyordun?
Tessa, ben...
Biz sözüm ona bir aileyiz. Aileler ailenin her bireyi için neyin en iyi olduğuna birlikte karar verirler. Sadece sorumlu kişi için neyin en iyi olduğuna değil.
Sözleri aramızdaki havayı ateşe verdi sanki. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Dinle, ben...
Beni tüm arkadaşlarımdan ayırdın.
Dudakları bir an için titredi. Sonra sanki tüm duvarlar yıkıldı.
Annem öldü. Sen beni tanıdığım herkesten ayırdın ve ülkenin diğer ucuna taşındık. Tek istediğim Cherizinki gibi bir aileydi. Bir anne ve bir baba. Annem seninle tanıştığında belki bu gerçekleşebilir diye düşündüm. Belki de nihayet babaların kızlarına öğretmeleri beklenen şeyleri bana öğretecek biri olacaktı hayatımda. Bilmiyorum. Hayatı, erkekleri veya herhangi başka bir şeyi... Belki voleybol maçlarıma gelecek, yapmak istemediğimde ödevlerimi yapmam için zorlayacak, bazen ne kadar güzel olduğumu söyleyecek, erkek arkadaşlarım konusunda bana güçlük çıkaracak, mezuniyet balosu kıyafetimle fotoğrafımı çekecek ve sonra bir gün evlenince yanı başımda duracak.
Kalbim ortadan ikiye ayrılıyordu sanki ama elimden bir şey gelmiyordu. Hiç bilmiyordum. Gözlerinden yaşlar geliyordu.
Hiç sormadın ki.
Sesi acıdan yaşlanmış gibiydi. Çok üzgünüm Tessa. Ben...
Kolyenin kutusunu aldı ve göğsüme doğru fırlattı. Turmalin kolye yere çarptı. Aptal kolyen sende kalsın Patrick.
Masadan kalktı.
Sevgimi kolyeyle kazanamazsın.
Tessa odadan dışarı fırladı. Bense şaşkına dönmüş bir şekilde donup kaldım oturduğum yerde. Buz gibi bir sessizlik odayı içine aldı. Yanına gitmeli, özür dilemeli ve bir şeyler yapmalıydım. Ayağa kalktım ve odasına gitmeye hazırlandım. Holde durdum. Bekle, ona biraz zaman tanımalısın. Şimdi ihtiyacı olan bu. Hatırladın mı? Yavaşça yaklaş. Böylece ona zarar vermeyeceğini bilir diye düşündüm. Belki federal binaya gidebilir, eşyalarımın geri kalanını toplayabilir, sonra işleri düzeltmek için geri gelebilirdim. Onu zorlamak, üzerinde baskı kurmak istemiyordum. Ona saygı göstermek, onu gerçekten önemsediğimi belli etmek arzusundaydım. Büyük yatak odasına geçtim, cüzdanımı aldım ve Ralph sonra geri aldığında şarj dolu olsun diye telefonunu fişe taktım. Oturma odasındaki memur Muncy ve Stilton'ın yanından geçerken Patricia Muncy ne olduğunu sordu. Birkaç dakika içinde geri dönerim diye homurdandım, tam olarak ne olduğunu açıklamamayı tercih ederek. Ön kapıyı açtığımda siyah kedi zıplayarak beni neredeyse düşürüyordu. Dışarı çıkınca koyu renk sabah bulutlarının arasından yağmaya başlayan dondurucu yağmura karşı yakamı kaldırmak zorunda kaldım. Arabaya girdim ve arabayı federal binaya doğru sürmeye başladım. Etrafımı çevreleyen gün ölüm kokuyordu. 73. Bölüm.
Tess ağlayarak yatağa çöktü. Yüreği çığlık çığlığıydı. Sevgi yoksunluğu canını yakıyordu ama kimse duymuyordu. Hem de hiç kimse. Patrick'ten hem nefret ediyor hem de onu seviyordu. İkisi de hem ona sarılmak hem de suratını tokatlamak istiyordu. Hiçbir anlamı yoktu ama gerçekti. Bir önemi de yoktu. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Jileti çıkardı. Buna daha fazla dayanamıyordu. Hiçbir şey değişmemişti. O kadar uzaktan çıkıp gelmişti ve hiçbir şey farklı değildi. Patrick babası değildi. Tabii ki değildi. Kimse değildi. Hem gerçekten ne bekliyordu ki? Pencerenin dışında bir araba sesi duydu ve yatağından uzanıp bakınca Patrick'in arabasıyla geri geri park yolundan çıktığını gördü. Yine işe gidiyordu, kaçıyordu, onu yalnız bırakıyordu. Orada bir yerlerde daima bir katil olacaktı. Onun için gerçekten önemli olan bir tek buydu, sevdiği şey buydu. Tessa değil. Tessa onun hayatında olmasaydı ikisi de daha mutlu olabilirdi. O an ne yapması gerektiğini biliyordu. New York'a geri dönmek, otostopla, belki Cherries'le veya diğer arkadaşlarından biriyle ev tutabilirdi. Bir işe girebilecek, kendi başına yaşayabilecek yaştaydı. Tek yapması gereken dışarı çıkmak ve o geri gelmeden uzaklaşmaktı. Üstelik Patrick'in gerçekten istediği de buydu. İkisinin de gerçekten istediği buydu. Ayrıca ergenlik çağında aptal bir kızı olan bir kadına aşık olmak onun suçu değildi. Ne yapması gerekiyordu? Birdenbire ergen bir kızla nasıl baş etmesi gerektiğini mi öğrenecekti? Sadece annesini sevdi diye birdenbire kızını da mı önemseyecekti? Tessa gözyaşlarını kuruladı ve odaya bakındı. Buradan ayrılarak her şeyi çözebilirdi. Yapması gereken buydu. Jileti kotunun arka cebine soktu ve çantasını açtı. Her şeyini alamazdı, bu çok açıktı, sadece sırt çantası. Bir tek ona ihtiyacı olacaktı. Dolaptan çıkardı ve giysilerini içine tıkmaya başladı. 74. Bölüm. Evden çıktıktan 10 dakika sonra federal binadaki masama doğru yürüyordum. Odadaki sohbet ben içeri girince durdu, şaşırtıcı değildi. Bana bakan insanlara başımla belli belirsiz selam verdim ve masaların arasından geçici çalışma alanıma vardım. Ralph'i, Lien Hua'yı veya Sheriff Wallace'ı görmedim. Sadece ofisinin cam kapısının arkasından beni izleyen Margaret'i gördüm. Görmemezlikten geldim. Masama baktım, çok bir şey yoktu, birkaç not defteri, çerçeveli bir düğün fotoğrafım, kullandığım ve geri vermeyi unuttuğum çip. Dosyalarımı, kağıtlarımı, notlarımı toplarken bir dosya gördüm, bugünkü toplantı notları. Margaret bakmamı istemese de bakmamak için aslında hiçbir sebep görmüyordum. Dosyayı açtım. New Mexico'daki tehlikeli maddeler ekibi doku örneği göndermiş ve laboratuvar tıpkı korktuğum gibi bir bakteri bulmuş. Hastalığa neden olan mikrop bilinmiyor. Aaron Jeffrey Kincaid her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için hazırlıkları kontrol etti. Ve sessizce ailesinin yanından uzaklaştı. Bugünkü hikayede gerçekleştirmesi gereken özel bir rolü vardı. Bir de buluşması gereken biri. Masamdaki telefon çaldı, çevreme bakındım. Yakınlarda kimse yoktu. Umursamamalıydım. Ne de olsa artık burada çalışmıyordum. Ama belki de Lien Hua'ydı. Güle güle demek için arıyordu. Ayzı'yı kaldırdım. Bowers, Alice'i istemiştim. Öncekiyle aynı ses değiştirme yazılımı. Margaret'e elimle işaret ettim. Çılgınca telefonunu gösterdim. Yüzünü buruşturdu ama sonunda aldı. Sanırım dün gece yavaş olan sendin dedim. Richmond'dan aşağı doğru gideceğimi nasıl bildin? Kaçan şüpheliler standart yolları takip ederler. Düşündüğün kadar zeki değilsin. Nefes alışverişinin ağırlaştığını duydum. İyi, sinirlendiriyordum. Onu test etmeye karar verdim. Gerçekten ne kadarını bildiğini görmek için. Dün gece bir polis memurunu öldürdün. Seni canlı yakalamak onları tatmin etmeyecek artık. Teslim ol, bizi başka bir cenazeden kurtar. Hepimizin sonu cenazeler Dr. Bowers. Görmüyor musun? Sadece bir zamanlama ve mekan meselesi. Bunu herkesten önce senin bilmen gerekir. Polisin yaşadığından haberi yok, öldürdüğünü sanıyor diye düşündüm. O zaman hepsi bu mu yani? Hata yapmasını istiyordum, açık vermesini. Hepimiz ölmeyi bekleyen piyonlar mıyız? Sesi sertleşti. Doktor Bowers, annem soğukkanlı bir şekilde öldürüldü, sebep bile yokken. Plansızca bir fahişeydi. Bunun anlamını biliyorsunuz değil mi? Gözden çıkarılabilir biriydi. Sence polisler evsiz barksız bir fahişenin katilini bulmak için kaç saat harcamış olabilir?
Gerçeği söyleyip söylemediği hakkında hiçbir fikrim yoktu ama oyununa katıldım. Kimse gözden çıkarılabilir değildir dedim. Ve annen için üzgünüm gerçekten.
Hayır değilsin, kimse değildi, kimse üzülmüyor.
O da bir piyon muydu o zaman?
Hepimiz birer piyonuz.
Peki oyunu kim oynuyor?
Tanrı. Bizi satranç tahtasının üzerinden yerlere atıyor. Bu zavallı küçük gezegeni sevgili küçük çocuklarının cesetleriyle kirletiyor. Melekleri eğlendirmek için bizleri öldürerek sonsuzlukta zaman geçiriyor.
Sözleri beni ürpertti. Son birkaç ayda benim ağzımdan defalarca çıkmış olabilirlerdi. Christie'yi düşündüm. Mektubunu hatırladım. Kontrol edebileceğim tek şey şu an yaptıklarım, tam şimdi. Hiçbirimiz piyon değiliz dedim. Sen değilsin, annen de değildi.
Kıs kıs güldü. Eğer birini öldürürsem ya hayatımın geri kalanını hapiste geçiririm ya da idam edilirim. Ama bunu bana Tanrı yaptırırsa cennette kalmaya ve sadık küçük köleleri tarafından tapınılmaya devam eder. Sen söyle, adil mi bu?
Ölüm onun fikri değildi. Neredeyse Christie'nin konuştuğunu duyabiliyordum. Bu kadar zamandan sonra mektubundaki sözler anlam kazanıyordu. Bunu söylediğime inanamıyordum. Ayrıca söylediklerime kendim gerçekten inanıyor muydum merak ettim. Ama yaşam onun fikriydi. Yaşam daima onun fikri oldu.
Acı onun fikriydi. Bizi biçimlendirir, acı bizi belirler.
Hayır, bizi belirleyen seçimlerimiz, önceliklerimiz, sevdiklerimiz.
Ben neyi sevdiğimi biliyorum dedi.
Nedir o? Duraksadı. Bethany ve Alexis benim değildi.
Onun yöntemiyle oynamaktan sıkıldım, biliyorum.
Öyle özensiz biri değilimdir.
Zorla ona bir kart çıkarmasını sağla. Ne istiyorsun, itiraf etmek için mi aradın beni?
Diğer katilin kim olduğunu biliyorum.
Oyunlarından biri daha, hilelerinden.
Ben davanın dışındayım artık, başka birine söyle.
Söyleyeceğim tek kişi sensin.
Telefonu sertçe kapattım. İşte hamlemi yaptım. Şimdi illüzyonist ne yapacak görelim.
Tessa giysilerini sırt çantasına doldurmayı bitirdi ve oturma odasında konuşan iki polisin seslerini duydu.
Çocukla kalabilir misin diye sordu erkek olan.
Tabii, ne oldu?
Çıkıp sigara alacağım.
Yine memur Stilton'du.
Yarım saat daha bekleyemez misin? Birkaç dakika içinde gidecekler nasıl olsa. Yarım saat mi diye mızmızlandı. Sigara içmediğim belli.
Tessa dikkatle dinliyordu. Memur Mansi ofla. Tamam o zaman, ne istiyorsan yap.
Hemen dönerim. Kapıdan çıktı.
Bu işleri daha da kolaylaştıracaktı. New York'a doğru yola çıkmak için tek yapması gereken bir polisi atlatmaktı. Adam arabaya binip garaj yolundan geri geri çıkarken pencereden onu izledi. Margaret odasından Bowers diye bağırdı. Az önce sen ne yaptın? Kapıdan ışınla çıktı.
Geri ara, hadi ara. Telefona baktım, arayacak.
Yüzüne telefonu kapattın.
Ara. Kontrolün daima onun elinde olması gerek. Arayacak.
Kulaklarından dumanlar çıkıyordu. Patlamak üzereydi.
Kalmama izin ver Margaret.
Telefon çalmaya başladı. Cevap ver Bowers.
Bu adamı yakalamama izin ver.
Margaret telefona uzandı.
Seninle konuşmaz, duydun.
Zır, zır, zır, zır. Cevap ver diye bağırdı.
Adamın peşinden gitmeme izin ver, davaya geri döndüğümü söyle.
Hayır.
Zır, zır. O zaman gidiyorum, gitmek üzere döndüm.
Tamam, cevap ver.
Söyle.
Davaya geri alındın.
Ayzayı kaldırdım, evet.
Telefonu bir daha yüzüme sakın kapatma Doktor Bowers.
Her bir sözcük katilin ağır belirgin öfkesiyle doluydu.
Kim olduğunu bildiğini sanmıyorum dedim. Neden bana adını veresin ki? Sahneyi biriyle paylaşmayı sevmiyorum.
Hayır, o çok belli zaten. Bana onu vermezsin ama peşinden kendin gidersin. Burada başka şeyler oluyor.
Eski bir arkadaş Doktor Bowers. Onu öldürmek doğru olmaz. Bir söz verdim diyelim.
Kim o zaman?
Tabii ki onu deniyordum. Adamın Kincaid olduğunu zaten biliyordum.
Söyleyemem. Gerçek şu ki büyük ihtimalle kirli işlerini yapması için başka birini ikna etmiştir zaten. Bu konuda başarılıdır. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Bu sabah saat 10'da Stratford Otel'de olacak.
Ne? Haftaya Seattle'da olmayacak mı?
Öğlen yemeği. Kincaid bugün valinin peşinde.
Sonra illüzyonist telefonu kapattı ve insanlar aramanın nereden yapıldığını bulmaya çalışırken ofiste çılgınca bir koşturmaca başladı.
Eğer Kincaid'i gerçekten tanıyorsa o zaman Kincaid beni ona götürebilir.
Margaret bana doğru esti gürledi. Bunu bir daha asla yapma.
Masamdaki şeyleri aldım. Stratford Oteli'ne gidiyorum.
Söylediklerimi zihninde tartıyor gibi gözüküyordu. Katil, arabasının bagajındaki ceset, Quantico ile ilgili beklentileri.
Hepsini sanki kariyerini belirleyecekmiş gibi yoğun bir şekilde düşündü ve sonunda başıyla sertçe onayladı.
Tamam, Ralph ve Lien Hua'nın seninle orada buluşmasını sağlarım. Dikkatli ol.
Olurum ve teşekkürler.
Döndü ve uzaklaştı. O kadar. Çıkmadan önce hemen dönemeyeceğimi söylemek ve Tessa'nın iyi olup olmadığını sormak için memur Mansi'yi aradım.
Merak etmeyin, iyi, odasında sanırım eşyalarını topluyor.
Tamam. Telefonu kapattım ve tabancamı okşadım.
Bu adamı yakala pat.
Bir sonraki durak Stratford Oteli. 75. Bölüm. Lien Hua benden önce Stratford Oteli'ne varmış, beni karşılamıştı.
Az önce Tennessee Otoyol Devriyesi'nden bir telefon aldım dedi içeri girerken, buraya yakın bölgesel bir havaalanında bulunan bir yolda iki adamın kavga ettiğini görmüşler. Güvenlik Kincaid'in uçağını bulmuş, içinde ondan fazla yemek tepsisi varmış.
O zaman ona yardım eden birileri var diye düşündüm. Sonra birden aklıma geldi. Hayvanlarına hastalık bulaştırdılar. Kendilerine de bulaştırmış olabilirler mi sence?
Umarım yapmamışlardır dedi.
Eğer yaptılarsa sonuçlarını düşünmek bile istemiyordum. Ralph içeri daldı. Gidelim dedi. Resepsiyonun önündeki kuyruğun en başına geçti.
Otelin müdürünü görmemiz gerekiyor hemen.
Stratford Yatırım Şirketi Başkanı ve CEO'su Nell Prescott bizi ofisine kabul etti ve dikkatli bir şekilde bizi dinledi. Hızlı açıklamamızı dinledikten sonra bizi hemen otelin güvenlik merkezine yönlendirdi. Kapalı, loş güvenlik üstündeki duvarlardan bir dizi video ekranı sarkıyordu.
Kaslı, bulldog tipli bir adam aceleyle bize doğru geldi. Neler oluyor burada?
Mr. Williamson dedi Neil Prescott. Bu insanlar FBI'dan bir durum var.
Tüm vücudu aniden dikkat kesilmiş gibiydi.
Ne tür bir durum?
Tessa memur Stilton uzaklaşana kadar bekledi. Sonra sırt çantasını kaptı ve yatak odası kapısını açtı. Memur Mansi'nin oturma odasında televizyon izlediğini duyabiliyordu. Holden ön kapıya doğru sürünerek geçti. İleriye kapı koluna doğru uzandı ve yanı başında polisin sesini duydu.
Nereye gittiğini sanıyorsun genç bayan?
Tessa döndü ve memur Mansi'nin onun yanında dikildiğini gördü.
Sadece masada ödevimi yapacağım, tamam mı?
Memur Mansi başıyla işaret etti. Mutfak orada.
Biliyorum.
Tessa mutfağa doğru ağır ağır yürüdü ve çantasını masanın üzerine fırlattı. Patrick'in vermeye çalıştığı kolyeyi hiçbir yerde göremedi.
Aferin ona, almış olmalı. Kimin umurunda?
Aaron Jeffrey Kincaid lobiye göz attı. İşleri bu kadar ucu ucuna yapıyor olmaktan hoşlanmıyordu. Ama bu da adını yetkililere vermemesini sağlamak için Severn'la yaptığı anlaşmanın bir parçasıydı. Tam o anda bir adamın onun adını fısıldadığını duydu. Döndü ve aracıyı Tremblay'in tarifinden tanıdı. Kincaid paketi aldı ve nakit para zarfını verdi. Adam hızla uzaklaştı. Adamın uzaklaşmasını izlerken Kincaid resepsiyon masasının arkasında bir hareketlilik fark etti. İki güvenlik görevlisi kulaklıklarına bir şeyler söylüyor, şüpheli gözlerle lobiye bakınıyorlardı.
Demek öğrenmişler. En azından yemek sonrasına kadar bunu beklemiyordu. Ama önemli değildi, çok geç kalmışlardı. İnsanlar yemeğe oturuyorlardı. Yine de ailesine planların değiştiğini söylemesi gerekiyordu. Vereceği işaret için hazır olmaları gerekiyordu. Ve onun da valiyi bulması gerekiyordu.
Davanın temel unsurları konusunda Bay Williamson'ı kısaca bilgilendirdik, adam başını salladı. Tüm alanı taradık, inanın bana. Bala salonu, lobi, bahçeler, her şeyi, hatta köpek bile getirdik, her yer güvenli.
Lien Hua patlayıcı değil, belki kimyasal veya biyolojik bir şey olabilir. Jonestown'daki olaya benzer bir şey dedi.
Jonestown mı? Williamson'ın soluğu kesildi. Bu adama olan biteni açıklamak için ne zamanım ne de enerjim vardı.
Peki ya hava menfezleri, klima boruları, öyle şeyler?
Size söyledim dedi Williamson düz bir şekilde. Burası güvenli. Şüphelendiğiniz biri var mı?
Aaron Jeffrey Kincaid dedim.
Bekle, buldum. Dizüstü bilgisayarımı çıkardım. Lien Hua'nın dün araştırma yaparken bulduğu Kincaid'in fotoğrafını açtım. Sonra yüz tanıma programını açtım ve Williamson'a güvenlik sisteminizin video yayınına nasıl girebilirim diye sordum.
Memur Mansi masada Tessa'nın sırt çantasının yanındaki sandalyeye oturdu. Ne yapıyorsun diye sordu Tessa.
Yardıma ihtiyacın var mı diye bakıyorum. Hangi derse çalışıyorsun?
Matematik.
Tessa saçlarını bir taraftan diğerine savurdu.
Ah evet, hesap makinesi lazım odamda.
Memurun yanından geçti, odasına yürüdü. Bir hesap makinesi aldı ve cep telefonundan Cherries'in numarasını çevirdi.
Lütfen aç, lütfen aç. Orada olduğunu biliyorum, lütfen.
Sesli mesaj. Cherries, bir dakika kadar içinde beni araman gerek. Lütfen, orada olduğunu biliyorum, önemli. Tessa telefonu cebine soktu ve aceleyle mutfağa yürüdü. Ama memur Mansi'yi sırt çantasının tokalarını kilitlerken buldu.
Hey diye bağırdı, ne yapıyorsun?
Memur Mansi onu soğuk bakışlarla karşıladı. Hesap makineni buldun mu?
Sırt çantamı bırak.
Bilgisayar ekranı, insan yüzleri, isimler ve karşılaştırmalarla yandı, söndü ve sonra hiçbir şey. Burada diye mırıldandım ama emin değildim, gerçekten emin olamıyordum. Bir konuk olabilir belki dedi Williamson odasında.
Konuk listenizi aç.
Kincaid'in adını girdi, sonra başını salladı. O isimle kalan kimse yok.
Lien Hua kesinlikle takma isim kullanıyordur dedi.
Williamson aklınıza gelen bir isim var mı diye sordu.
Jones dedim, Jim Jones'u denen.
Williamson yazdı, başını salladı. Hayır, bir dakika.
Ne?
James Warren Jones isminde biri yemek şirketiyle çalışıyor.
İşte bu dedim, yemek. Yemeğe hastalık bulaştıracaklar. Kimseyi yiyeceklere yaklaştırmayın.
Biri çok geç diye fısıldadı. Hepimiz başımızı kaldırıp video ekranlarına baktık. O da taş kesilmişti. Ekranlarda gördüğümüz garsonlar masaların arasında dolaşıyor. Dünyanın seçkin medya patronlarına zehirli yemek dağıtıyorlardı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 425.